Ayrım 20. Dersim dile geldi. Celal Yıldız. Sayfa 192. Bu iskeletlerin kimlere ait olduğunu araştırdık ve sonradan öğrendik. Askerler Laçinan köyünden insanları toplayıp ellerini bağlayarak buraya getirmişler. 25'e yakın olan bu elleri ayakları bağlı çaresiz insanları odunların üzerine yatırmışlar ve gaz döküp yakmışlar. Laçin aşiretinden birçok kişi bu olayı biliyor. Dağda ormanlar içinde gizlenen bir grup bizim dağda gördüğümüz bu iskeletlerin canlı canlı yakılışlarını gözleriyle seyretmişler. Buna yürek mi dayanır? Taner köyünden olan üç yiğit kardeşin olayı da tam bir mucizedir. Taner köylüleri de diğer bazı köyler gibi iyimser düşünerek suçsuz oldukları için kendilerine bir zarar gelmez diye köylerini terk etmiyorlar. Lojan Talerini kuşatan askerler bütün köyü büyük ve küçüklerle birlikte toplayıp yan yana duran iki evin içine dolduruyorlar. Kozulca köyünden aslen Kureyşanlı Budala'nın adları Sey Hüseyin, Sey Mahmud ve Ali Ekber olan üç yiğit oğlu da bunların içindeymiş. İnsanlarla tıklım tıklım dolu yan yana duran iki evin kapılarının karşısına bir makineli tüfek kurulmuş, tüfeği kullanan asker de başında bekliyormuş. Evlerin etrafına gaz yağı dökmeye başlamışlar. Açık olan kapıdan askerler tarafından evlerin etrafına dökülen gaz yağını gören Ali Ekber, "Evin etrafına gaz yağı döküyorlar, bizi de diğer köylüler gibi yakacaklar." diye yanındaki diğer iki kardeşine haber vermiş. Bu üç kardeş kuşkularını yakından tanıdığı ve güvendiği erginlere de anlatmışlar. İnsanlar ya inanamamış ya da çaresizlikten dolayı sessiz kalmış, korkuyla ve merakla sonucu beklemişler. Üç kardeş birlikte kaçmaya karar vermişler. Nasıl olsa öleceğiz, başaramazsak bile böyle ölümü beklemektense kaçarken ölmek daha iyidir demişler. Genç ve bekar olan Ali Ekber, "Ya Hızır!" diye gürlemiş, yaydan çıkmış bir ok gibi fırlayıp makineli tüfeği tutan askerin göğsüne bir tekme vurmuş. Asker makinesiyle beraber yere devrilmiş. Diğer askerler silahlarına davranana kadar üç kardeş birden ormana doğru kaçmış. İki kardeş kaçıp kurtulmuş. Makineliği etkisiz hale getiren Ali Ekber biraz arkada kaldığı için kaçarken vurulmuş ve oracıkta ölmüş. Dersimliler sarp kayalarda hızlı kaçan dağ geyiklerini kurşun kesmez derler. Darda kalan tabiat insanları geyikler kadar hızlı kaçarmış. Kaçıp kurtulan bu iki kardeşten başka Lolan Taneri köyünün 150'ye yakın insanından bir kısmı daha önce kurşunlanmış. Geri kalanları da bu iki evde yakılmış. Sadece o gün köyde olmayanlar kurtulmuş. Duyduğuma göre insanların topluca yakıldığı bu evin birinde bir genç de evin bacasının orta yerinde tutunarak saklanmış ve kurtulmuş. Ama ben çok soruşturduğum halde böyle bir şahsın ismini tespit edemedim. Bu söylentiye inanamıyorum. Bu üç cesur kardeşten sağ kalan ikisi başlarından geçen o olayı yüzlerce dersimli gibi bana da anlattılar. Bu iki kardeş de ecelleriyle öldüler ama çocukları hala hayattalar. Dersim'in köylüleri suçsuz oldukları için askerlerden kendilerine zarar gelmeyeceğine inandılar ve ilk günler birçok köyün halkı dağlara kaçmadılar. Ama kaçmayan köylerden birçoğu çoluk çocuk birlikte topluca kurşuna dizildiler. Aklımda kalan katliam yerlerinin isimleri şunlardır. Laç Deresi, Ali Boğaz Deresi, Bozan Köyü, Lolan Taneri, Demir Kapı, Kırmızı Dağ, Muhundu, Çukur Köyü, Nazmiye Yolu Ramazan Köyü, Sıçan Gediği, Pah, Kaloson Deresi, Pertek, Sin, İnciga, Ozat Kışlısı Civarı, Zımekin Posa Bölgesi, Kirnik, Bornak Köylüleri, Pulur, Çemiş Gezeyin altındaki derede ve Tekke Köyü yolunda gibi birçok yerde silahsız tutuklu erkekler, bazılarında ise sivil halk, kadınlar, çocuklar, bebekler, topluca en basit insanlık kurallarına bile uymayan bir şekilde insafsızca kurşuna dizildi. Keko katliam bölgelerini sayarken yine çok duygulandı ve hüzünlendi. Anlatmaya devam edecek mecali kalmamıştı. Bugün tek amacı Keko'dan 38'de olup bitenleri dinlemek olan öğretmen, araya başka konuşmaların girmesini istemiyordu. Ama çok yakında okuduğu ve 38'e birçok sayfa ayıran bir kitaptan Dersim'le ilgili bölümleri aktarmak için kendi araya girdi. Hem de yaşlı Keko amcanın biraz nefes alması, biraz dinlenmesi için ona zaman bıraktı. "Amca," dedi hoca, "sizin olağanüstü çilelerle dolu ilginç yaşantınızın ve güzel konuşmalarınızın arasına girmek istemezdim. Fakat Necip Fazıl Kısakürek, Din Mazlumları adlı kitabında birkaç sayfayı dersime ayırmış. Dersimli çocuklar hakkında bu yazılanlar yürekleri sızlatıyor ve tüm insanlığı utandıracak niteliktedir. Öğretmen kısa küreğin yazdıklarına sizi olduğu gibi okuyorum dedi ve elindeki kitaptan noktasını virgülünü değiştirmeden okumaya başladı. Mazgirt tersmek, türüşmek olabilir, yazanın notu, nahiyesinin halkı doğranmakta. Merhamet sahiplerinden biri, 1 ile 10 yaş arasında 20 kadar çocuğu alıp bir derenin içine saklanmıştır. Durum birden haber alınıyor, çocukların öldürülmeleri emri veriliyor. Fakat bu emri yerine getirebilecek kimse ortaya çıkmıyor. En katı yürekliler bile böyle müdafaasız masumlara silah kullanamayacaklarını söylemeye mecbur kalıyorlar. Tecrübe birkaç defa başarısızlığa uğruyor ve hayli sıkıntı mevzu oluyor. Nihayet en kara yüzlü, çingeneden daha karanlık suratlı bir adam bulunuyor ve bir dere içinde titreşe titreşe bekleyen 20 masumun işi bitiriliyor diye yazıyor. Bana göre çingene deyimi yerine en gaddar veya en vahşi kelimeleri kullanmak daha uygun olurdu. Müziğe düşkün, barışçı çingeneleri bu onursuz katillerden ayırmak gerekir diyen öğretmen şöyle devam etti. Önemli bir noktayı burada belirtmek istiyorum. Birçok insan acaba bu kararı kim verdi diye düşünüyor. 1937'de İsmet Paşa, 1938'de Celal Bayar Başvekil, Fevzi Paşa ise Genelkurmay Başkanı'dır. Atatürk o dönemler reisi cumhurdu. Tunceli Kanunu'nun 1935'in son ayında meclisten oy birliğiyle geçtiği meclis tutanaklarında yazılıdır. Dersim'in boşaltılmasını isteyen bu kanun 1936'nın ilk ayında yürürlükteydi. Suçsuz oldukları için köylerini terk etmeyen, dağlara kaçmayan bu silahsız sivil Dersimlileri, yaşlıları, çocukları 38'in yaz sıcağında topluca kurşunlamaya emir veren suçlu kimdir? Ankara'daki hükümet midir? Elaziz'deki olağanüstü hal komutanı Abdullah Paşa mıdır? Başvekil midir? Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak mıdır? O yaz ağır hasta olan Atatürk'ün çocukların kurşuna dizilmesinden haberi var mıdır? Yoksa bu hepsinin ortak kararı mıdır? Aslında ordunun gizli belgelerinde bu kararın hangi makam ve kişi tarafından verildiği mutlaka yazılıdır. Halkımız kan ve intikam peşinde değildir. Ama bunları yapanları ve yaptıranları merak ediyor. Yüreğinde insani duygu taşıyan her insan bunu öğrenmek istiyor. Tarihte olup biten hiçbir şeyin gizli kalmaması gerekir. Yaşanmış bir tarih ve çok kötü ve acı da olsa öğrenilmesi ve ders çıkarılması için halka açıklanması gerekir dedi. Kısa bir sessizlikten sonra yine kısa küreğin aynı kitapta yazdığı bir mucizeyi sizlere olduğu gibi aktarmak istiyorum dedi öğretmen. Dünyada eşi ve benzeri nadir görünen bu mucize aynen şöyle yazılmış. Bu arada Hozat'ın Zımek köyünde Shakespeare'in hayaline bile taş çıkaracak bir vaka cereyan etmektedir. Erkekleri tamamıyla doğranmış olan köyün 100 kadar kadın ve çocuğu sivri uçlu aletle yani süngüyle öldürülüyor. Öldürülen kadınlar arasında biri doğurmak üzere bir gebedir. Bu kadının karnına giren sivri uçlu alet bağırsaklarını yere döküyor, rahmini parçalıyor ve kendisini öldürüyor. Tehlike geçtikten sonra gizlendikleri yerden çıkan birkaç kadın ölüleri gözden geçirirken bu kadının rahminden düşen çocuğun sağ olduğunu dehşetler içinde görüyorlar. Muazzam bir kader cilvesi olarak yaşama devam eden çocuğu alıyorlar, emzirip büyütüyorlar ve ona Besi adını koyuyorlar. Bu kız bugün hala aynı köyde ve hayattadır. Sivri uçlu alet annesinin karnına girip rahmini deldiği zamanda onun topukçuğunda bir yara açmıştır ve kız hala bu yarayı topuğunda taşımaktadır diye yazmıştır kısa kürek. Yine aynı kitapta Yusuf Cemil'in köyünden 200 kadın ve çocuk öldürülmüş ve bunların cesetleri buğday sapları üzerinde yakılmıştır. Öldürülenler arasında Elazığ'da askerliğini yapan ve o sırada izinli olarak köyünde bulunan Rüstem adında biri vardır. Bu zavallı suçsuz olduğunu, isterlerse hüviyet ve izin kağıdını da gösterebileceğini söylediği halde derdini dinletemiyor ve 4 çocuğu ile 80'lik anası arasında onlarla beraber kurşunlanıyor diye yazmış kısa kürek. Alıntıları okuyan öğretmen elindeki kitabı masanın üstüne bıraktı. Üzgün bir yüzle Keko amcaya bakarak, kısa kürek Dersimlilere ters düşen bir dünya görüşüne sahip olduğu halde Dersimli çocukların kurşuna dizildiğini açıkça yazmış. Dersim olayı gizli devlet belgelerine de yazıldı. 38'den yıllarca sonra açıklanan Türkiye Cumhuriyeti ayaklanmaları, 1924-1938 isimli resmi yayının 478. sayfasından dersime ait bir cümle aktaralım. Tarama bölgesinde 17 günde 7954 kişi öldürülmüş veya diri diri yakalanmıştır. Yine aynı resmi belgenin birçok sayfasında insanların imha edildiği, köylerin, evlerin, komların, tarla ve meşeliklerin yakıldığı açıkça itiraf edilmiştir. Askerlere ilk aylar yakalananları süngüyle öldürün, kurşun harcayıp masraf yapmayın emri verilmiş. Süngüleme sırasında üstüne sıçrayan kanlardan dolayı uykusu kaçan, bunalıma düşen askerler süngüyle öldürme işine itiraz etmişler. Bu itirazdan sonra yakalananları kurşunla da öldürebilirsiniz diye yazılar yazılmış. Öğretmenin kitaplardan öğrenip aktardığı bu alıntıları Keko amca bizzat yaşamış, duymuş, gözleriyle görmüştü. Canlı şahit Keko amca, birçok yerde yapılan katliamların şahidi yok. Çünkü birçok katliam yerinden hiç kurtulan olmadı diye başladı. 38 Dersim'inde tüm yapılanlar anlatılsa yüzlerce kitaba sığmaz. 38'de binlerce çocuk benim gibi ormanlar içinde aylarca yalnız kaldı. Birçoğu açlıktan öldü. O dönemde bir baba veya bir kardeşin işlediği hafif bir suç yüzünden tüm akrabalar, tüm köy kurşuna diziliyordu. Savaş, zorbalık ve şiddet ortamında hukuktan, adaletten bir kırıntı kalmamıştı. 1938'de benim yaşta olan ve daha kaçmayan binlerce çocuk kurşuna dizildi. Hatta devletten yana tavır alıp ihbarcılık yapanların, askere yardım edenlerin birçoğu da sonradan kurşunlandı. Bunları savaş bölgesindeki tüm Dersim köylüleri biliyorlar. Çünkü onlar ateşin içindeydi. Ateş düştüğü yeri yakar. Düşünüyorum da dünyanın diğer bölgelerinde aynı gün aynı yaşta binlerce çocuk kırlarda kelebeklerle ya da şehirlerde sıcak odalarında oyuncaklarla oynarken sadece biz Dersimli çocuklar Dersim'de, Yahudi çocukları ise Avrupa'da ama aynı yıllarda savaşın ortasında kalmışız. Kurşunlardan korunmak için can derdine düşmüşüz. Topluca kavrulmuş, yürekten dağlanmışız. Köpek köpeğin etini yemez, maymun maymunu öldürmez. Birçok hayvan kendi cinsine zarar vermez. Bu insanlar niçin birbirini, yani kendi cinsini kurşunlar veya boğazlar? Zavallı küçük yavrucaklara, tüm insanlara bu kadar acı çektiren savaşın bir mantığı var mı? İnsanlık bu tehlikeli sorunun mantıklı bir cevabını bulmalıdır. Savaş vahşetine son vermelidir diyen Keko'nun anlatacakları bitmiyordu. Dert derdi çağrıştırıyordu. O anda Kopogiller aklına geldi. Bizim grubun Kopo ile tekrar buluşma ihtiyacı doğmuştu diye başladı, devam etti Keko. Daha önce de anlattığım gibi asker Temmuz ayının başlarında Batı Dersim'de Hozat ve Ovacık'ın köylerine girmişti. Toplu kurşunlamalar en çok hareketin ilk günlerinde oldu. Bu toplu kurşunlamaları duyan dağlık köyler Sarp dağların zirvelerine ve koyu ormanların derinliklerine çekildiler. Bizim Kocic aşireti eskiden çok saldırı görmüştü. Tarihi deneyleri vardı. İlk askeri saldırıyı duyunca dağlara çekilmişti. Toplu katliamı kıl payı atlatmıştı. Ama bu kadar kalabalık insanla bir arada kalmak, saklanmak ve beslenmek zordu. Bundan dolayı aşiretimiz iki kola ayrıldı. Bir kolu Kopo'nun emrinde Yılan Dağı'na çekildi. Diğer kolu Said Han'ın takımı ve bizler Ovacık tarafına, Sultan Baba Dağı'na doğru gitmiştik. Ayrıca dağlarda Reskanlılar gibi küçük ezbetlerimiz vardı. Dağlarda aylarca sürekli çatışmalar oldu. 38'in yazı ve güzü böyle en ağır, en kötü savaş şartlarında geçti. Askerler kar yağana kadar dağlarda dolandılar. 1939'un soğuk kışı başladı. Beyaz karlar yolları kapamaya başlayınca asker dağları terk etti. Bizim kafile 1939'un kışında Haliç aşiretinin köylerine yerleşti. Bu aşiret hem bizim ezbet sayılırdı, hem de içinde tanışlar, akrabalar, kivralar vardı. Ankara'dan yeni bir emir geldiği, bu emirden sonra artık yakalananların kurşuna dizilmediği, sadece batıya sürgün edildiği haberleri o kış gittikçe çoğalmaya başladı. Savaş tanrıları yeteri kadar kurbanını almış, kan akıtmış ve kinleri yatışmıştı. Daha önce de dediğim gibi biz bu tür haberlerin doğruluğunu Hozat'ta oturan güvendiğimiz eski dostlardan sorup öğreniyorduk. Onlar da bize yemin ederek artık öldürülen yok, sadece sürgün var diye garanti veriyorlardı. Bu oluşan yeni durumu değerlendirmek için Kopo ve adamlarıyla buluşmak istiyorduk. onlarla tartışarak hep birlikte ortak karar verme ihtiyacı doğmuştu. Biz kış mevsiminin bu zor şartlarında Kopogillere ulaşmak zorundaydık. Artık Dersim'in yüksek dağlarında asker korkusu kalmamıştı. Ama kışın bu sarp karlı dağları aşmak her baba yiğidin harcı değildi. Kopo'nun grubuna haber vermeden karar vermek, gidip teslim olmak ise kalleşçe bir davranıştı. Bizler ölümlere, acılara alışmıştık ama kalleşliğe asla alışamamıştık. Aşiretin güçlü ruhu ve törelerimiz kalleşlik yapanları toplum dışına iterdi. Biz bu karlı dağları aşmak zorundaydık. Kopogil'in Yılan Dağı'nın eteklerinde olduğunu tahmin ediyorduk. Yılan Dağı'na varınca onları bulmak kolaydı. Kadınları, yaşlıları ve küçük çocukları Haliç aşiretinin köylerinde bıraktık. Biz erkekler kışın dondurucu soğuğunda karlı dağlara doğru yöneldik. Ayaklarımızda hedikler var. Karlı dağlar bize, biz karlı dağlara alışkınız. Yiğitlerimiz, ya düzgün baba sen bize yardımcı ol deyip düştüler önümüze. Yol fena gitmiyordu. Gecenin karanlığında gide gide ovacığın batısındaki yüksek, aşılmaz karlı dağları aştık. Tağar çayına dayandık. Önümüzü kesen nehrin hiçbir yerinde köprü yoktu. Biz kışın dondurucu soğuğunda bu buz gibi soğuk suya girip bu nehirden geçmek zorundaydık. Her zaman ormanlara, tarlalara, hayvanlara, kısaca tüm yöreye faydalı olan bu nehir şimdi bize engel oluyordu. İnsanlar çok darda, çıkmazda olunca inanılmayacak şeyleri başarmak zorunda kalırlar. Biz de gece yarısı -30'lara varan kışın dondurucu soğuğunda beyaz karlar arasından akan buz gibi suya dalıp geçtik. Nehrin suyu dizlerimizi aşmıştı. Islak çorap ve şalvarları değiştirecek yedek çoraplar, elbiseler yoktu. Bu ıslak şalvar ve yün çoraplarla gecenin soğuk ayazında yolumuza devam ettik. Yolda çorap ve şalvarlarımız dondu, tahta gibi sertleşti. Rüzgar ıslık çalarak etrafımızda kar burgaçları oluşturuyordu. Tozlar gözlerimize giriyordu. Bu zor şartlar altında gece 7 saat yolculuktan sonra Dersim'in parlak güneşi doğdu. Güneşin ışınları beyaz karla kaplı dağlara vurunca dağlar kristal gibi parlamaya başladı. Bir dağın eteğinde mola verdik. Ben 4 yanımızı incelemeye koyuldum. Dağ taş beyaz karlarla kaplıydı. Ormanlık bölgeleri de beyaz karlar örtmüştü. Sanki tüm tabiat pamuk gibi bembeyaz bir yorganla kaplanmıştı. Ayılar inlerine çekilmiş, yılanlar kış uykusuna yatmış. Ormanlarda kuş sesi bile gelmiyordu. Dersim ölüm sessizliğine gömülmüştü. Sadece derin vadiden akan nehrin şarıltısı, gümbürtüsü bu sessizliği bozuyordu. Daha 9 ay önce onlarca köyün olduğu bu geniş bölgede incin kalmamıştı. 7 neslimize sahip çıkan bu dağlar şu anda beyazlara bürünmüş bir hortlak gibi içimize korku salıyordu. O gün çok çetin ve çok uzun süren yolculuk boyunca bembeyaz karlara çarpan güneş ışınlarının yansımasından dolayı bazı insanların gözleri de bozulmuştu. Mola verdiğimiz yerde 1 saat kaldık. Güneşin sıcağı buzlarımızı biraz eritince ayaklarımızdaki ağrıları hissettik, çoraplarımızı çıkardık. O zaman gördük ki çoğumuzun ayakları morarmış, yani ayak etlerimiz donmuştu. Güneşin etkisiyle ayak etleri çözülünce ağrılar daha da artmaya başladı. Sonraki günler birçoklarının ayak etleri parçalandı, tırnakları döküldü. İçimizde en kötü durumda olan Cemşi Ağa'ydı. Benim de ayak parmaklarım donmuştu. Aradan yıllar geçmesine rağmen bu donma olayından dolayı benim ayak parmaklarımın uçlarında oluşan morluklar hala duruyor. Bu parmaklarımdaki morluk yaşadığım kara günlerin bir kara hatırasıdır bana. Aynı gün bu donmuş ve simsiyah kesmiş ayaklarla bizler yola devam edip diğerlerini bulmak zorundaydık. Çünkü önümüzde sadece 2 olasılık vardı. Ya hareket edip bu dağı aşacaktık ya da oturup kalırsak o gece donup ölecektik. Yola devam etmeye karar verdik. Güneş battıktan sonra hava buz gibi soğudu. Vücudumuz zangır zangır zangır diyordu. Çene kemiklerimiz titriyor ve dişlerimiz takır takır birbirine vuruyordu. Elbiselerimizin nehirde ıslanan kısımları donup tahta gibi sertleşmişti. Normal yürümeyle 3 saat sürmesi gereken dağa dizlerimiz üzerinde sürüne süre 15 saatte vardık. Kopogilleri Ali Boğaz mevkiinde Yılan Dağı'nın yamacında bulduk. Buluştuğumuz mağaranın önü kuru taşlarla örülmüştü. Mağaradaki ocağa odun dolduruldu. Kuvvetli yanan ateş kemiklerimizi ısıtmaya başladı. Deney sahibi olan büyüklerimiz donan ayakları hemen ateşe yakın tutmanın çok zararlı olduğunu biliyordu. Ayakları donanlar sırtını ateşe karşı tutarak ısındılar. Mağaralar kuru odunla doluydu. Ama beyaz karlarla kaplı dağlarda beslenmek için kuş yemi kadar yiyecek bulunamıyordu. Mağarada ise yiyecek çok az kalmıştı. Biz yanımızda biraz yiyecek getirmiştik. Aşiretin ileri gelenleri mevcut durumu uzun uzun tartıştılar. Güvendiğimiz aile dostlarından gelen haberlere inanarak teslim olmayı düşünüyorlardı. Zaten savaşacak durum da kalmamıştı. Bu kadar yaşlı insanı, kadınları, çocukları kaçak olarak bu karlı dağlarda besleme imkanı yoktu. İnsanların çoğunun yakın akrabaları vurulmuştu. Geriye kalan aile fertleri ise acılıydı. Çekilen acılar ve yoksulluk halkı perişan etmişti. Halk hüzün içindeydi. Dersim kimsesiz ve sahipsiz kalmıştı. Seyit Han Ağa, Kopo ve aşiretin ileri gelenleri yine de morallerini bozmuyorlardı. Etrafındakilere moral veriyorlardı. Bu kadar dayanılmaz şartlara rağmen aşiret tek bir vücut gibiydi ve içimizde çözülen, yılgınlığa düşen yoktu. Sanki çekilen bunca acılar bizi daha çok yakınlaştırmış ve birbirimize kenetlemişti. Çünkü içimizde suçlu yoktu. Karşılıklı acıma, sevgi ve saygıyla karışık duygular kalplerimizi birleştirmişti. Maddi gücümüz, azığımız çok azdı. Maddiyat açısından çok kötü haldeydik. Ama ruhen, moral gücümüz sanki su verilmiş çelik gibi sağlamdı. Çok zor şartlara, sıkıntılar içindeki perişan halimize rağmen Kopo teslim olmak istemiyordu. Diğerleri hep birlikte teslim olmaya meyilliydiler. Ama iyice emin olmak için beni ve Yado'yu Elaziz'de bulunan Abdullah Paşa'ya aracı olarak göndermeye karar verdiler. 1939'un ilk aylarıydı ve ben 14. yaşıma yeni girmiştim. Yado da benden bir yıl büyüktü. Aslında aşiretimiz biz küçükleri Elaziz'e göndererek bir deneme yapıp emin olmak istiyordu. Eğer bize kötü muamele yapılır ve öldürülürsek bizimkiler teslim olmayacaktı. Abdullah Paşa 38'den önceki yıllarda birçok Dersim köyünü gezmiş ve bizim evde misafir kalmıştı. Beni de, Yado'yu da, bizim aşireti de iyi tanıyordu. Bize misafir geldiği yıllar biz onun böyle büyük bir askeri plan peşinde olduğunun farkına varmamıştık. Hatta 1936 yılının güzünde Abdullah Paşa Koçgiri olaylarından sonra Dersim'e sığınan Alişer Efendi ile görüşmek istemişti. Babam bu işe aracı olmuştu. Alişer Efendi babama güvendiği için gelip bizim evin önünde Abdullah Paşa ile ayaküstü çok kısa bir görüşme yapmıştı. Bu ikisinin görüştüğü bilinmiyor ve bugüne kadar hiç açıklanmadı. 1937'de devletin radyo ve gazeteleri Koçgirili Alişer ile onu devlete teslim etmeyen Sey Rıza'yı, Sahan'ı baş düşman, baş eşkıya, haydut ilan etmişti. Yine aynı gazeteler de onlar teslim olursa Dersim'e barış gelir diye şeref sözü veriliyordu. Bildiğiniz gibi 1937'de Sey Rıza'nın davasında idamlardan başka 60 lider ağır cezalar aldı. Hapisteydi. Alişer ve birçok lider ajanlar kullanılarak öldürüldü. Alişer ve 3-5 lider teslim olursa Dersim'e barış gelir diye Dersimlere şeref sözü verenler 1937'de hemen hemen tüm liderleri etkisiz kıldıkları halde 38'de Dersim'i yakıp yıkmaya devam ettiler. Kana doymayan savaş yanlıları, savaş tanrıları verdiği sözleri tutmamış, hile yapmıştı. Namertlik ve hile her yanda kol geziyordu. Diri diri canlarımıza salınan ateşin adı medeniyet ve uygarlık olmuştu. Güvenecek insan kalmamıştı. Hile ve entrika Dersim'de kol geziyordu. Böyle bir dönemde biz ikimiz elçilik görevini üstlendik. Elçilik mi, kurbanlık mı? 20. ayrımın sonu. Sayfa 200.